Ayrım 12.
Mutfak işi için yaşlı bir adam aldı galiba. Bilmiyorum. Söylediklerinin tek kelimesini anlamıyorum bu insanların. Beni bugünlerde bir yardımcıdan yoksun bırakmalarını çok düşüncesizce bulduğumu söylemek isterim. Ah neler neler gördüm bugün. Lütfen otur da dinle, yoksa çatlayacağım. İşte kaderimin çizildiği an buydu ve galiba bunu hissetmiştim bile. Bafo'nun kızı bu son isteğini söylediğinde onun güzelliği ve varlığı bende ne var ne yoksa silip götürmüştü. Bütün gecedir beni sarmış olan enerjinin de gittiğini biliyordum. Kuvvetimi yitirmiş, aptallaşıp beceriksizleşmiştim. Tanrı'nın koruyuculuğu da bir annenin tılsımlı öpücüğü de yoktu artık. Dizlerimi bağ çözülür gibi oldu ve oturdum. Onun sesi ve bu sesle anlattığı harikalar beni iyiden iyiye şapşallaştırmıştı. Bu sabah sizin hemen arkanızdan beni kapalı bir arabaya koydular ve bilmediğim bir yere taşıdılar. Tek söyleyebileceğim yeryüzünde böyle bir yer daha olmadığıdır. Sanki dünyada değildim ve beni taşıyan köleler de meleklerdi ve birkaç saatliğine cennete götürülmüştüm. Önce dışarıdaki kalabalığı hissettim, seslerini duydum ama satıcının hoşuna gitmeyeceğini düşünerek kafamı çıkarıp bakmadım. Biraz da korkmuştum. Kalabalık kaba saba ve çok gürültücüydü. Giderek azaldılar ve duyduğum sesler daha saygılı, kibar bir hal aldı. Sanki büyük bir tapınağa yaklaşıyor gibiydik. İşte o zaman örtüyü biraz aralayıp dışarı bakmaya cesaret buldum. Kocaman ve harika bir bahçeden geçiyorduk. Sayısız nefis patikanın kenarında düzgün sıralar halinde yüksek selviler uzayıp gidiyordu. Ağaçların diplerindeki çiçek tarhlarında kendileri de oraya dikilmiş gibi görünen kırmızı başlıklı bahçıvanlar vardı. Ah tanrım ne müthiş çiçeklerdi onlar. Tıpkı bir halı gibi. Parlak pembeler, kırmızı ve beyaz tomurcuklar. Çiçekler Türk ordusunu sembolize ediyordu. Şaşkınlıkla karışık bir hayranlık içindeydim. Kafaları sarıklı askerler gibi duruyorlardı hepsi de. Hayatımda hiç böylesini görmedim, inan. Bu çiçekler tülbent çiçekleri olmalı diye düşündüm. Biz Avrupalılar bunlara tulip diyorduk. Çiçeğin adını yanlış da söyleseler bahçelerini onlarla doldurmaktan geri durmamışlardı. Türklerin bu çiçeğin nasıl üretilip büyütüldüğünü saklamalarına karşın Hollandalıların bu sırrı çözdüklerini ve kendi ülkelerinde değişik çeşitlerini üretmeye başladıklarını duymuştum. Yine de onları kısa zamanda Venedik'te görmeyi umut etmiyordum. Hele de Sofia'nın anlattığı müthiş dekor içinde. Konstantinopolis'te gezdiğim bahçe ve parkların hiçbirinde bu kadarını ben de görmemiştim. Herhalde abartıyordu. Çünkü yalnızca sultan bu kadarını yapabilirdi. Sultan diye kendi kendime tekrarladım. Madonna Bafo büyük saraya götürülmüş olabilir miydi? Tanrı korusun. Dinlemeye devam ettim. Sonunda büyük bir kapıya geldik. Orada benim arabayı taşıyanlar durdular. Satıcı bile daha öteye gidemiyordu. Beni arabadan indirip çarşaflara sardılar ve dükkandan bu yana bizimle gelen iri yarı beyaz adama verdiler. Adamın kenarı tavşan kürküyle süslü koyu yeşil uzun bir elbisesi vardı ve şeker külahına benzeyen upuzun sivri bir şapka takmıştı başına. Önceki gün Hüseyin'in bana gösterdiği adamı hatırlayıverdim. Saraydan demişti arkadaşım. Demek ki doğruydu bu. Ve bu saray önünde adalet arayan dilencilerin dolaştığı Bağbaali'den farklı bir saray olmalıydı. Gittiği yer haremdi. Yüreğinde yüreği olan harem. Sultandan başka hiçbir erkeğin ayağının içeri adım atamadığı harem. Dinlemeyi sürdürdüm. Adam beni kapıdan geçirdi ve sonra sana nasıl anlatabilirim? Sanki büyük bir canavar tarafından yutulmuş gibi hissettim kendimi. İçi gri, soğuk mermerlerle kaplı bir canavar. Evet, bana öyle bakma Veniero. Öyle bir korkuyu ki bu. Ta bel kemiğimin dibine kadar titredim. Ne müthiş bir canavar diye düşündüm. Ne büyük, ne güçlü, ne harikulade bir canavar. O döndüğünde dünya sarsılıyor. Gözlerini açıp kapadığında dünya ya ışığa boğuluyor ya karanlığa gömülüyor. Ben bu canavarın parçası olabilir miyim diye düşündüm. Bir daha gün ışığını görmesem bile buna razı olacağımı biliyordum. Canavarın içindeki uzun mermer koridorlar boyunca yürüyorduk. Benim rehberiminkine benzeyen kürklü elbiseler giymiş sarıklı bazı zenci erkekler dolaşıyordu ortalarda. Kapılarda nöbet tutanlar vardı. Daha içerilere doğru ilerledik. Sonra bir kapı açıldı ve kendimi müthiş bir ışık ve ses cümbüşünün içinde buluverdim. Sayısız ayna, yaldız, mücevher, saten ve cilalı fayanstan yansıyan bir ışık seliydi bu. Fayanslarla işlenmiş rengarenk şekiller burayı bir bahçeye döndürmüştü. Bu yüzeylerde ses de daha farklı yankılanıyordu. Odadaki kafeslerde binbir çeşit kuş çakıyordu. Ve kadın müzisyenler ellerinde sazlar, oynak şarkılar çalıyordu. Ama sesin asıl kaynağı kadın kahkahaları ve konuşmalarıydı. En azından 20 kadın vardı odada. Hayatımda gördüğüm en güzel 20 kadın. Hepsi de birbirinden farklıydı. Siyah, beyaz, kumral, sarışın, mavi gözlüler de vardı. Zifir gibi kara gözlülerdi. Kızıl saçlılar, kahverengi saçlılar, kuzgun gibi kara saçlılar. Anlatılamaz bir zarafet içinde giyinmişlerdi. Üzerleri mücevherlerle donatılmıştı. Kumaşlar altın işli ve kadifeydi. Onlarla nasıl yürüyebildiklerine şaştım. Konuşma biçimleri hareketliydi ve yastıkların, halıların arasında gül suyu içip çeşit çeşit tatlı yerken çok mutlu görünüyorlardı. Yanımdaki adam bana eğilmemi söyledi ve buna uydum. Bir tırtıl gibi yere doğru kapaklandım. O çarşaflara sarılmışken bunu yapabilmek inan az buz iş değildi. İşin aslı bana söylenmese bile eğilebilirdim. Canavarın nabzının attığı yerde gördüklerimden öylesine etkilenmiştim ki buna karşı koyamazdım. Bir de baktım burnumun ucunda dana derisinden küçük sarı bir terlik. Bir kadın beni yerden kaldırmaya çalışıyordu. Sonra beni çarşaflarımdan kurtardılar. İçeri girişimle birlikte hepsi susmuş olan bir oda dolusu kadın yutkundu. Ve birden yine gürültüyle konuşmaya başladılar. Yüzlerine vuran kırmızılıktan anlamıştım. Bazıları beni kıskanmıştı. Şunu söyleyebilirim, bu gerçekten de insana kendini iyi hissettiren bir şey. Özellikle bir kadın benden hoşlanmış gibi duruyordu. Ben de ondan etkilenmiştim. Diğerlerininkinden çok daha gösterişli olan elbise ve süsleri değildi bunun nedeni. Tabii onlar da etkileyiciydi ama beni etkileyen şeyin yanında bu hiç kalır. Oradaki kadınların en güzeli değildi. Biraz yaşı geçmişti. Bir zamanlar harikulade olduğu belliydi. Ama şimdi 40'ında vardı. Ve rahatlıkla benim annem olabilecek bir yaştaydı. Cildi hala mükemmeldi. Fil dişi gibi pürüzsüz, beyaz ve soğuk. Beyazlarını kapamak için saçlarına sihirli bir karışım sürüyordu sanırım. Bu yüzden doğal bir pırıltı dolaşıyordu başında. Geniş alnını, nefis elmacık kemiklerini belirginleştirecek bir şekilde onları arkaya doğru taramıştı. Ama en çarpıcı yanı gözleriydi. Kaşları incecik yay biçimindeydi. Ve onların altında kirpiklerine Türklerde moda olduğu gibi bol bol rastık sürmüştü. Benim satıcı da çıkmadan önce bana sürmüştü zaten. O siyah gözler kömürden daha karanlıktı ve insanın yüreğine işliyordu. Rastık belki de onları bir parça örtüyordu. Aksi halde o gözler insanın ciğerine sokulmuş bir kamaya benzerdi. İnsana itaati ve uğruna ölümü emreden o bakışlar. Ve hemen ona itaat ettiler. Hepsi birden. Beni soyan kız şimdi beni döndürüyor, yürütüyordu. Bu emredici kadına doğru ilerletti beni. Kız sahibesine karşı Maria'nın bana yaptığı gibi bir naz ya da bıkkınlık içinde değildi. Beni Venedikli hizmetçilere istediklerimi yaptırabilmek için ya isteğimi tekrarlamam ya sesimi yükseltmem ya da hatta ayağımın ucuyla dürtüklemem gerektiği çok olurdu. Ama bu kadın bütün emirleri bakışlar ya da ufacık fısıltılarla veriyordu. Hatta o beyaz şapkalı koca adama bile. Adam kadının boynunu iki eliyle koparabilirdi ama onun önünde eli yerlere değecek kadar eğiliyordu. Ve eğer bir kuyruğu olsa kadın ona iltifat ettiğinde mutlaka zevkle sallayacaktı. Eğer böyle dağ gibi bir adamı yönetebiliyorsa onun dünyanın sahibesi olduğunu öğrenmek benim için hiç de şaşırtıcı olmazdı. Bafo'nun kızına hadımların hem beyaz hem de zenci olabileceklerini ve yine yanlış erkeğe saygı gösterdiğini söylemeyi gözüm almadı. Böyle bir şaşırtmaya hak etmeyecek kadar büyük bir zevkle gösterisini yapıyordu. Sonunda kadın kollarındaki bilezikleri sallayarak beni kendi minderinin yanına çağırdı. Kollarıma bacaklarıma dokundu. Dişlerime baktı. Kulaklarıma, boynuma ve ceketimle bluzumu çıkarmamı işaret etti. Böylelikle benimle ilgili tüm öğrenmek istediklerini, doğrusu Signor Veniero, onun karşısında hiçbir utanma duymadı. O kocaman adamın varlığına karşın hem de. Ama şimdi sizin önünüzde daha ileri aşamaları hayal etmelisiniz. Anlatamayacağım. Yalnız şundan emin olabilirsiniz ki hiçbir at satın alınmadan önce benim kadar ince bir kontrolden geçmemiştir. Yani insan kadının beni kendisi için almak istediğini bile rahatlıkla düşünebilir. Madonna Bafo'ya sultanın haremiyle ilgili duyduklarımı anlatmadım. Eğer anlatsaydım bunun pek de olasılık dışı olmadığını anlayabilirdi. Suratım asık, sessiz bir biçimde karşısında oturuyordu. Bunu fark etti ve bağırdı. Hayır Signor Veniero. Şunu söylemeliyim. Şımartıldım. Öyle bir kadın tarafından farkına varılmak. Ne beni hiçe saydı ne de elinin bir hareketiyle başından def etti. Ve sonunda yemin ederken sesi zevkle titriyordu. Aziz Marco ve Tanrı adına yemin ederim ki şu hayatta o kadına ait olmaktan başka hiçbir arzum yok. O ne başkalık. Hiçbir kadında böyle bir güç görmedim. Hatta bir erkekte de. Onun elbiselerini tamir edip çamaşırlarını yıkamaktan mutlu olurum. Yeter ki yanı başında olabileyim. Belki o güçten bir parça bana da geçebilir. Bundan söz ederek şansımın kaybolacağına inanmıyorum. O kadının beni satın alabileceğini düşünüyorum. Ben ayrılmadan önce ellerimi avuçlarına aldı, okşadı, gülümsedi ve bir şeyler söyledi. Venedikçe olsaydı herhalde şöyle derdi. Biz büyük dostlar olacağız sevgilim. Sen ve ben. 22. Madonna Baffo'nun sesinden başka bir ses, onun süslü püslü son sözlerinin arasında kulağıma çalınır gibi olmuştu. Ama ben aldırmamıştım. Şimdi tekrar duymuştum. Daha yüksek ve netti ve asla ihmal edilmeyecek bir durumdu bu. Oturduğumuz odaya doğru birileri geliyordu ve şimdi tam kapının önündeydiler. Tanrım diye bağırdı Baffo'nun kızı. Ya seni burada bulurlarsa? Kendi karmaşasında bir fısıltının bile adamların kuşkularını doğrulayacağını düşünmemişti. Ben de kendi karmaşamda onu korumayı düşünmüyordum. Hatta kendimi bile koruyabilecek durumda değildim artık. Sıçrayıp pencerenin kenarını tuttum ama bacaklarımdan biri hala odada sallanıyordu. Ve biri bileğime yapışmıştı. Yere doğru savruldum. Kısa bir süre hiçbir şey hissetmedim. Gözlerimi tekrar açtığımda sırt üstü yatıyordum. Üstümdeki ağırlığın sahibi genç köle satıcısıydı. Ve elindeki kocaman pırıl pırıl bir kamayı kalbime doğru yöneltmişti. İsa, İsa bekle. İhtiyar olanı bağırıyordu. Bu sabah gelen Hristiyan genç. Önce onun kalbini çıkaracağım. Sonra da sünnet edeceğim. Bir şekilde ne dediklerini anlayabiliyordum. Daha önce söylediğim gibi küfür ve hakaret daha çabuk öğreniliyordu. Ama bekle. Önemli dostları olabilir. Bilmiyoruz. Ellerimize onun kanının bulaşması bize zarar verebilir. Kısa bir şey olmamış ve en önemlisi de bu. Eğer kan dökersek ya da yasaya göre öç istersek konu babaliğe kadar gidebilir. Ticaretin bozulacağından korkup satışı iptal edebilirler. Genç adam babasına öfkeyle baktı. Elindeki kamayı hırsla duvara doğru fırlattı. Derhal odadan çıkarıldım. Baffo'nun kızıyla ilgili olarak gördüğüm en son şey onun divanda oturup hiçbir şey olmamış gibi bluzunun yakasını düzeltmesiydi. Gecenin kalan saatlerini satıcının boş depolarından birine kilitlenmiş olarak korku içinde geçirdim. Sabahleyin beni esir alan adamların şahsi nefretlerinin bir parça azalmış olduğunu hissettim. Çarşıdaki diğer dükkanlardan birinin sahibinin gözetimine bıraktılar beni. Selahattin üzerindeki ağır giysilere karşın gördüğüm en zayıf adamlardan biriydi. Aynı zamanda oldukça uzundu da. Bu karışım ona çok tuhaf bir hava veriyordu. Ellerini sürekli olarak önünde tutuyor, ince uzun kemikli parmaklarıyla narsist bir şekilde oynuyordu. Ve aynı tavır içinde siyah gür bıyıklarını okşayıp duruyordu. Belli oluyordu ki bu iki hareketi yapmak ona gurur veriyordu. Pintiliğinden ötürü yemeğe harcanan paranın ziyan edilmiş olduğunu düşünüyor olmalıydı. Herhalde ona göre bu paranın yeni bir yatırımda değerlendirilmesi çok daha akılcıydı. İçimde garip bir his vardı. Kendi icadı olan iki durumun, bıyığı ve zayıflığı, nedeni çevresindekilerden farklı olduğunu göstermekti. Çünkü hiçbir esir tüccarı yoktu ki sakallı ve şişman olmasın. Bana Francesco de. Elini uzatan Selahattin bunları İtalyanca söylemişti. Şaşkınlıkla öğrendim ki bu adam doğma büyüme bir Cenovalıydı. Hristiyanlıktan vazgeçmesi ona burada bir köle tüccarı olarak karlı bir işin kapılarını açmıştı. Kendine niçin Hristiyanları yenen Haçlı seferlerinin kırbacı birinin adını aldığı konusuna şaşmamıştım. Ah İtalya'yı hala çok özlüyorum dedi Selahattin. Kendi ülkemden biriyle konuşmaktan daima çok hoşlanmışımdır. Onun bu yakınlığına ben de kendi köklerimden bahsederek karşılık verdim. Öksüzlüğümü ve amcamın ölümünü anlattım. Aziz Lorenzo adına bu büyük bir acı dedi. Sesindeki acıma bir parça kabaydı ve sanki yürekten değildi. Büyük bir acı diye tekrarladı. Sana kahvaltı ikram etmeme izin ver. Sessiz bir köle Selahattin'in dükkanının arka odasına kahvaltıyı getirdi. Yoğurt, zeytin, kurutulmuş erik ve pide. Başımdan gelip geçenlere rağmen ve belki de tam tersine bu yüzden her şeyi büyük bir iştahla yedim. Selahattin bana katılmadı ama bir mücevhercinin çalışmasını izleyen müşterinin hayranlığıyla beni izledi. Ben de kendini kontrol altında tutmaya çalıştığı izlenimi uyandırıyordu. Çünkü kendini beni köle olarak gören hayvani duyguların üzerinde hissediyordu. Yemeğin ortalarında Selahattin'in bir meslektaşı geldi ve onu bir konuda danışmak üzere kapıya çağırdı. Türkçe konuşuyorlardı. Pek çok şeyi anlayamıyordum. Ama tartıştıklarının bir kölenin bedeniyle ilgili olduğunu kavramıştım. Çok yaşlı dedi adam. Ama sakalı henüz çıkmamış. 12-13'ten sonra başarı şansı pek yoktur. Ölebilir. Ama böyle bir cilt, böyle bir vücut ve böyle saçlar diye karşı çıktı Selahattin. Bunları nasıl görmezden gelebiliriz? Kahvaltım bitmişti. Ayrılmak üzere ayağa kalktım. İtalyanca, arkadaşım Hüseyin'in evine geri dönmem gerekiyor dedim. Bana ve Venedik'e ihanet etti ve ben şikayet ettikçe bana oh olsun diyebilirsin. Ama bu kentte ondan başka tek bir dostum yok ve sanıyorum başıma bir şey geldiğini düşünüp endişeleniyordum. Engellenmem benim için çok şaşırtıcı olmuştu. Az da olsa Türkçe anlayabildiğimden haberleri yoktu. Bunu bilselerdi zaten konuşmalarını odanın dışında yaparlardı. Anlamıştım, söze edilen köle bedeni benimkiydi. İtirazlarım ve mücadelem hiçbir işe yaramadı. Hatta Selahattin'in bu konudaki kararlılığını daha da hızlandırdı. Öğle olmadan tekneyle Haliç'in öpür yakasına taşınmış ve Pera'nın duvarlarının ötesinde küçük bir kır evine götürülmüştüm. Orada yapılanlar gerçekte İslam'ın yasalarına aykırıydı. Onun içinde bu işin kent sınırlarının dışında ve Müslümanlıkları göstermelik olanlar tarafından yapılması gerekiyordu. Benim Pera'nın ötesine gittiğim gün Ebu İsa, korsan gemisinden çıkan sarışın köle kızın karşılığında düşünü bile kuramayacağı 400 kuruşunu aldı. Akşama doğru kapalı tahterevan dükkandan saraya doğru tekrar yola koyuldu. Ama bu kez geri döndüğünde içi boştu. Bölüm 2. Safiye 23. Sofia, mermer canavarın karnına girdiğinde kendini insanın yüreğine işleyen kopkoyu bakışlı kadının şaşalı huzurunda bulmadı. Bunun yerine hadım onu iki kat yukarı çıkartıp karanlık rutubetli bir koridorun en sonundaki dar bir yatağa götürdü. Yatağın yaylarının üzerine ince bir yatak serilmişti. Defalarca kullanılmaktan eskimiş yatak üzerine oturduğunda onu zorlukla taşıdı. Umutsuz, zavallı görünüşlü 9 kız sert minderlerinden ona doğru baktı ve kırık dökük birkaç karşılama cümlesi, tek kelimesini bile anlayamadığı, cevaplayamayacağı değişik dillerden garip bir ses yumağına dönüşüverdi. Gerçek anlamda konuşabilen yalnızca hadımdı. Dışarı çıkmak üzereyken durdu ve nedeni anlaşılmaz bir şekilde kızlardan birini sertçe azarladı. Ufak tefek kız cevap vermedi. Zaten verecek bir cevabı olsa da bunu yapamazdı. Hadım onun incecik kolunu koca eliyle sıktı. Kızın bir an soluğu kesildi ve sonra da bir çığlık attı. Adam onu kapıya doğru savurup dışarı çıkarken acı ve şiddet birbirine karışmıştı. Sofia kızın orada duraksayıp ahşap pervaza alelacele bir şeyler kazıyıverdiğini gördü. Daha sonra gecenin karanlığı indi ve kızların intileri bu soğuk mermer canavarın içinde tıpkı ülserli bir midede eriyiveren bir sap maydanoz gibi eridi gitti. Sofia yerinden kalktı, kapıya doğru ilerledi. Yatağında haşere olup olmadığını kontrol etmek için odayı cılız ışığıyla aydınlatan yağ kandilini almaya gidiyor gibiydi. Ama oraya vardığında pervaza bakmayı ihmal etmedi. Tahtada belli belirsiz de olsa taze bir iz vardı. Kızın bu kadar sert bir ahşaba böyle bir izi elini kanatmadan ya da tırnağını kırmadan bırakabilmesi olanaksızdı. Sofia'nın tek görebildiği bir haç işareti oldu. Sanki bu haç ümitsiz ve sessiz bir imza gibiydi. Ben buradaydım. Dünya benim kısa ve zavallı yaşantımdan habersiz. Ama Tanrı şahidimdir ki ben buradaydım diyen bir imza. Sofia odadakilere bunu söylemek için geri döndü. Oysa onlara ne söyleyebilirdi? Hepsi de uyur gibi gözlerini kapatmış yatıyorlardı. Böyle bir unutuluşun içinde kelimelere yer yoktu. Işık sönüp de kızlar gözyaşlarına boğulduğunda Sofia da onlara birkaç kez katılma arzusu duydu. Gözyaşları en azından ortak bir iletişim yoluydu. Ama kendini toparladı ve içinden hep şunları tekrarladı. Güçlü ol, sabırlı ol. Sabah her şey daha iyi olacak. O güçlü kadına layık olduğunu kanıtla. Bir şekilde o tanrısal kadının insanın yüreğine işleyen bakışlarının karanlıkta bile ona ulaşabileceğini düşünüyordu. Bu düşüncelerle oyalanıp sonunda uyuyakaldı. Sabah olup da uyandığında kendini bir kan gölünün içinde buldu. Allah kahretsin dedi yüksek sesle. Yoksa ay başı mı? Sesi yeni uyanmakta olan diğerlerinin ilgisini çekmişti. Oysa şu anda en istemediği şeydi bu. Sofia kafasını yorganın altına soktu, görünmez olmak istiyordu. Bu neden benim başıma geldi diye mırıldanıyordu. Güçlü ol, sabırlı ol. Bu Bu sözler böylesi bir zavallılık içinde saçma sapan geliyordu ona. Umutları kırılmıştı. Dün ona hayran kalan kadın, bugün onu bu pisliğin içinde görse, herhalde bir daha suratına bakmazdı. Kesinlikle o kadın kendini böylesi bir güçsüzlüğe teslim etmezdi. Asla. O çok kontrollüydü, çok güzeldi ve hoştu. Çok güçlüydü. Bu özellikleriyle erkek gibiydi. İkimizin de bildiği, benim de salak bir dişi olmadığım diye düşündü Sofya. Ama bacaklarının arasındaki sıcaklık devam ediyordu ve bu ona tüm kontrolün elinden çıktığını gösteriyordu. Sofia, Aziz Marco'nun kutsal günlerde halasının onu dua etmeye ve öpmeye götürdüğü altın yaldızlı sandukada hiç bozulmadan hala yattığına tam olarak hiçbir zaman inanmamıştı. Tembel ve dinsiz İskenderiyelilerden tuzlanmış domuz varilinde saklanarak çalınan bir cesedin, şapelin iki yanındaki pırıltırı freskler arasında kutsanmış bir şekilde saklanmasının ne anlamı olduğuna da bir türlü kavrayamamıştı. Sofia, piyaza meydanında dilencilerin sergilediği ölülerin ne kadar çabuk kokuştuğunu gördükçe bu konudaki kuşkuları artmıştı. Eğer altınlarla süslenmiş ahşap yığın gerçekten de havarinin o kutsal bedenini saklıyorsa sadece tuzlamanın yeterli olması düşünülemez. Birinin arsenik ve bal mumuyla bu kutsal korunma konusunda gökler katına yardımcı olduğu muhakkaktı. Tanrı'nın burada bir koruma mucizesi yaptığına inanamıyordu. Zaten eğer böyle ulvi bir büyü varsa da bunun başka birine hiç mi hiç yararı dokunmuyordu. Hele de sandukayı dudaklarıyla kirleten körler, topallar ve felçlilerden oluşmuş zavallı kalabalığa. Ve tabii ki Tanrı'nın ona kendisinin yapabileceğinden daha iyi bir şey yapamayacağını düşünen Sofia Bafo'ya da. Şimdi de tüm verilere karşın Vali Bafo'nun kızı adet görmüş olmasını kabullenemiyordu. Eğer yanlışlıkla diğer rahibelerin başına sıklıkla geldiği gibi fazla sıcak ya da soğuk nedeniyle hastalansa bunun tekrarlanmaması için elinden geleni yapardı. Bu ikinci bir kez daha olursa üçüncüsüne asla ve asla izin vermezdi. Ama bu farklıydı işte. İlkinin üzerinden ne kadar zaman geçmişti? Bu aslında kafasını meşgul etmek istemediği bir konuydu. Bunu yalnızca onu rahatsız eden tekrarlarda düşünürdü. Ve işte yine o çaresiz durumlardan birinin içindeydi. Bir yıl önce miydi? Kabaca tahmin ettiğine göre galiba daha fazla zaman geçmişti arada.